toplum için. Ve minel fütüvveti, yine fütüvvet ahlakındandır. Eşşefakatü alel muti'ine vel usat. Hem itaat edenlere hem de isyan edenlere, herkese şefkat gösterme. Şimdi bununla ilgili bir hikaye var. Onu okuyayım. Olmazsa açıklamalarını siz zaten arife tarif gerekmez.
Şefkatin boyutu herkese de aynı mı olması lazım?
Hocam şunu bir okuyayım. Gelelim inşallah buraya. Ebu Mahfuz, şöyle Muhammed bin Abdullah bin Şazan yoluyla İbrahim el-Atruşu'nun şöyle dediğini işittim diyor müellif. Bak isimleri de veriyor. Kaynakları da veriyor. Biz Maruf el-Kerhi, çok meşhur bir sufi ile Dicle kenarında oturuyorduk. Kayık içinde bir takım gençler geçti. Def çalıp oynuyorlar ve içiyorlardı. Müritlerinden biri dedi ki Maruf el-Kerhi'ye, ey Ebu Mahfuz, denizde Rablarına isyan edenleri görmüyor musun? Allah'a şunlar için beddua et. Senin duan, bedduan kabul olur. Maruf elini göğe kaldırdı, Maruf el-Kerhi, ve şöyle dua etti. Beddua değil. Tanrım, Allah'ım, efendim, bunları dünyada sevindirdiğin gibi, bunlar şu an seviniyor burada. Tamam mı? Ahirette de sevindirmeni niyaz ediyorum. Bilmiyorum, şu şeye bakıyor musun, şefkati? Yani genişliğe. Ashabından biri ona diyor ki, biz senden onlara beddua etmeni istemiştik dedi. Sen dua ettin. Maruf el-Kerhi şu cevabı verdi. Kardeşlerim, eğer Allah onları ahirette sevindirirse onların tevbesini kabul eder. Bana ne oluyor yani? Yani Allah onları ben ahirette sevindirir dememin dua olduğunu, dua değil mi bu? Tamam. Ben ne yapayım başka? Ya diyorum ki şu gençler burada eğleniyor, seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Bunları ahirette mutlu et. Ne demektir bu aslında biliyor musunuz? Ya bunları buradan kurtar. Ya Rabbim, senin çünkü ahiretle mutlu olacağın kulların kimler? Sana kulluk yapanlar, itaat edenler. Bunların isyan etmesi şu an geçici bir süreç olabilir. Sen bunları itaatkar insanlara çevir. Ahirette sevindir bunları. Ahirette Allah onları sevindirirse, Allah'tan böyle bir şey istiyor. İsteyemez mi? İster. Ya niye istemesin? Bunu duyan o gençler düşünmez mi? Ya bu adam bizim için Allah'tan dua ediyor. Yani işte bakın bunlar nedir? Kardeşlerimizin, yani isyankarlık içerisinde olan kardeşlerimizin kalplerini kazanmak ve bu tarafa doğru yönlendirmek için yaptığımız, kurduğumuz ilişkidir bu. Neyin bedduasını diyeceğim? Yani gençlere Allah bunları kahretmedi diyeceğim. Desen ne olacak? Kahredince iyi mi olacak? Senin derdin onların kahrolması mı? Allah'ım bunları buradan kurtar, ıslah et. Ha, kimi kahret diye Allahümme kahhir a'da'ena ve a'da'et din diyoruz. Ne demek bu? Bilinçli bir şekilde beni tahrip etmek isteyen ve dini tahrip etmek isteyen insanları kahret. O başka bir kategoriye giriyor. Bunlar çocuk, eğleniyor. Ama bir de bu işi organize edenler var. Bu işin sistemini kuranlar var. O eğlence yerini kuranlar var. Buna finansman ayıranlar var. Ve bunu İslam toplumunu, gençleri, Müslümanları tahrip edip dinden uzaklaştırmak için yapan bir kafa yapısı var. Ha, ona beddua et. Allahümme kahhir a'da'ena ve a'da'et din de, çünkü onlar bilinçli çalışıyor. Ama bu garibanlar nefsine uymuş. Bunların buradan kurtulması için ben dua ediyorum. Demek güzel şey. O yüzden değerli kardeşlerim, şöyle bitirelim inşallah. Demek ki şefkatimiz geniş olacak ve bütün insanları rahmetimizle kuşatarak evrensel barışı sağlamış olacağız. Müslüman insanların iktidara gelmesini, dünyayı idare etmesini insanların istemesi lazım. Yani ben öyle bir insan olacağım ki, bak, ben öyle bir insan olacağım ki benim varlığım sayesinde işler gidecek. Çok basit bir örnek vereyim, bitireyim. Çok basit bir örnek. Yurt dışında bir okulda öğretmenlik yaparken başörtüsünü yasaklama hikayeleri başladı Belçika'da. Okulların bir kısmı yasaklıyor. Devlet, laiklik Fransa'da olduğu gibi Belçika'nın anayasasında laiklik ilkesi olmadığı için, yani Belçika laik ülke değil yani. Türkiye gibi değil. karışamıyor. Müdahale edemiyor. Bireyin hakkıdır diyor. Ama okullar kendi iç tüzüğüne göre yasak getirebiliyor. Oraya bırakmış. Bana okulun müdürü dedi ki, bak bu adam seküler, layık bir insan o da yani şey. Ben dedi başörtüsünü niye yasaklayayım hocam dedi. Bu okulun en terbiyeli, kurallarına en çok riayet eden ve en başarılı öğrencileri Türk başörtülü kızlar dedi. Bak çok ciddi bir tanım. Niye kapıyı yasaklayayım? Benim derdim ne müdür olarak? Başarılı, düzenli öğrenci istemek değil mi? Yani en iyileri bunlar işte. Yani o başörtüsü eğer onu takarken bilinç takmışsa ve ne diyelim bir değer olarak onun değerini bilen bir genç kız ne yapıyor? Çok saygılı. Başka bir öğretmenin de hocam sizin başörtülü kızlarınızın üzerinde değer yargılarının ne kadar ağırlıklı olduğunu hissediyorum demişti bir arkadaşım. Bak bunlar nedir şimdi? Bunlar çok ciddi şehadetlerdir. Yani Müslümanların Avrupa'daki varlığının böyle yavaş yavaş anlaşıldığının işaretleridir. O yüzden ben bazen diyorum ki Müslümanlar okul açın, çocuklarınızı adam gibi yetiştirin ve Avrupa'nın Milli Eğitim Bakanlıkları size bırakılsın. Ancak bu işi Müslümanlar götürür. Çünkü öbür okullar perişan durumda olacaklar. Edep yok, haya yok, saygı yok, bir şey yok. Yani dolayısıyla edep olmadan, haya olmadan, değer olmadan bir okul gider mi hocam? Gider mi?
Amaç orada zaten başörtülü hanım kızlarımızın kilit noktalara gelmesini önlemek. Yani Müslümanları takip olmasından önüne geçmek yani.
Hocam şöyle özetleyelim. Devam edelim aramızda. Biz bu ilkeleri okurken bak çok farklı konulara giriyoruz. Fark ederseniz yani sadece şurada okuduğumuz maddelerde kalmıyoruz. Yani çünkü bu maddelerin bu ahlaki prensiplerin bir medeniyet algısı içerisinde belli temel taşları olduğunu ama diğerleriyle beraber olması gerektiğini hep dikkat ederseniz vurguluyoruz. O yüzden hayata şöyle bakacağız. Bu eserleri bunun için okuyacağız. Ve Müslümanlar dünyaya bu işin sahibi olan ilahiyatçılar, hocalar, kimse, cemaatler, dernekler, vakıflar, sufiler, artık kim varsa, ben dini hassasiyetim var diyen kim varsa birbiriyle kavga etmeyi bırakacak. Dini konulardaki ihtilafı ayrılık sebebi olarak görmeyecek. Görmeyecek. Bak ben o kardeşime dedim, görmüyorum dedim. Senin tasavvufa karşı olman beni hiç ilgilendirmiyor. Ben seninle Müslüman kardeşiyim. Sen bu yoldan gitmeyebilirsin. Bu yoldan git. Ama bu yola karışma. Bu yol yıllardır şekillenmiş, belli bir geleneği olan bir yol. Senin düşman olmakla bu yol kalkmaz dedim. Gitmez. Yüzyıllardır bu yola düşman olanlar oldu. Kalktı mı? Kalkmadı. Niye boşuna uğraşıyorsun? Gerek yok. Sen oradan olgunlaşmanı sağla. Ben buradan sağlayayım ama biz temel ülkelerde seninle beraber aynı masaya oturup beraber İslam medeniyetini kuralım. Ve görüştükçe, konuştukça göreceğiz ki birbirimizin çok fazla farkımız yok. Ama ayrı kamplarda, ayrı bulvarlarda, ayrı fikir akımlarıyla hareket ettiğimiz için ayrıymışız gibi bir imaj oluşuyor. Ve son cümle şunu söyleyeyim. Düşmanımızın şefkati olmadığından dolayı bizim bu ayrılıklarımızı kullanarak, aramızdaki ihtilafı körükleyerek İslam ülkelerinde farklı farklı dini kimlikler ve silahlı örgütler kurarak Müslümanları perişan ediyorlar. Bizim işte bu oyunları fark etmemiz lazım. Müslüman Müslümandır, kardeşimdir. Aramızda algı farklılığı olabilir. Her insan bir değildir. Hepimizin bak gömleği var. Birbirine benziyor mu hiçbiri? Ama hepsi bizi kapatıyor değil mi hocam? Vazifeyi görüyor mu? Görüyor. Biri beyaz, biri siyah, biri yeşil, mavi. Bundan bize ne yani? Sizin gömleğinizin renginden bana ne? Benimkinden size ne? Ama gömlek giymezsen, çıplak gelirsen problem olur. Ben de öyle yaparsam problem. Asıl problem çıplak olmaktır. Ama giyindikten sonra değil mi iş bitiyor. Rengini sormayacağız. Rengiyle ilgilenmeyeceğiz. Dolayısıyla inşallah Cenab-ı Hak bu vesileyle yani ömrümüz de gidiyor hocam artık ihtiyarlıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın dininin bereketini şu yeryüzünde, ülkemizde özellikle yani hilafetin koptuğu yer olan şu ülkemizde tekrar hilafetimizin yani İslam'ın gerçek hilafetten kastım o. Yani İslam'ın bir işlevinin olması lazım. Dünyaya çağrı yapan, dünyaya meydan okuyan, dünyaya ne diyelim ders veren her bakımdan, ama askeri bakımdan, siyasi bakımdan, ekonomi bakımdan, sosyal bakımdan, eğitim bakımından dünyaya ders veren bir merkezin olacak. Nasıl Mekke'de Efendimiz kurdu, yani temelini attı, Medine'de inşa etti cami etrafında, işte bizim de bir yerde bunu inşa edip ondan sonra bütün İslam ülkelerine, bütün dünyaya bunu ne yapmamız lazım? Pazarlamamız lazım. Fransa'yı bu şekilde kurtarabiliriz. Bak birbirine düşüyor. İşte ırkçıydı, şuydu, buydu. Anlaşamıyorlar. İşte Belçika'sı öyle, yani Hollanda'sı öyle, diğer ülke öyle. Bunlar şimdilik böyle gidiyorlar. Ama nereye kadar gidebilirler? Ve oradaki insanların yapılarına baktığınızda hakikaten birçoğu depresif. Yani kadını erkeğe güvenmiyor, erkeği kadına güvenmiyor ve evlenmiyor. Aile kurmuyor. Çocuk sahibi olmak istemiyor. Ve aynı hastalıklar benim ülkeme girdiğini görünce, hani orada bizzat uzun süre kaldığım için gördüğüm şeylerin aynısının bu ülkede adım adım olduğunu görünce artık benim vicdanım iyice sızlamaya başladı. Dolayısıyla bu davranış kalıplarını inşallah bütün boyutlarıyla anlamamızı Cenab-ı Hak sağlasın. İnşallah kendi dinini kullanan değil, kendi dini için kullanılan enstrümanlar olarak, kullar olarak bizi inşa etsin. El-Fatiha.